Müslüman, eğer umudumuzu kaybedersek işte en büyük felaket olur. İçinde bulunduğumuz durumdan daha kötüsü umudumuzu kaybetmektir. Şartlar ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun, umudumuzu kaybetmememiz lazım. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman, Allah'tan umut kesmeyen insandır. Allah'sa her şeye kadirdir. En kötü şartlar içinde de olsa, hiçbir umut kalmamış da olsa, Allah onu değiştirir ve bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir yere gene getirebilir. Onun için bizim hiçbir şart altında umudumuzu yitirmemiz gerekmez. Umudunu yitiren artık her şeyi yitirmiştir. Geleceği de bir umut bulmayan insan bugününü de haysiyetini de şerefini de kaybetmiştir. Onun için biz her hal şartta umudumuzu kaybetmeyeceğiz.
Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Sen Eskimoların ısınması, sevgililer mahşeri. Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden. Mantığım mantığın üstünde yeni. İçimde Nuh'un en yeni tufanı. Dünyaya ayak basıyorum yeniden. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli. Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Yüzlerce yıl geçiyor, belki bulut geçiyor. Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi, herkesin konuştuğu dilden mahrum ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci. Bütün deniz kıyılarında seni anmalı. Sen buzulların erimesi, Eskimoların ısınması. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz İbrahim Selman Apa. Efendim, bu hafta Kendi Gök Kubbemizde yad edeceğimiz kıymetli isim, üstadımız, büyüğümüz, çok biricik hocamız, merhum Sezai Karakoç. Efendim, Sezai Karakoç, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Karakoç, ilkokulu Ergani'de, ortaokulu Maraş'ta, liseyi de Gaziantep Lisesi'nde okudu. 1950-55 yıllarındaki üniversite eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Şubesi'nde tamamladı. Ve Maliye Bakanlığı'nın Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi kısmında memuriyete başladı. Bakanlık bünyesinde belli inkıtalarla çeşitli görevlerde bulunan Karakoç, 73'te bir daha dönmemek üzere memuriyetten ayrıldı. İlk şiiri lise yıllarında Büyük Doğu Dergisi'nde yayımlanan Karakoç'un üniversite yıllarında bir şair olarak temayüz etmeye başladığı görülür. İlk dergicilik tecrübesini bu yıllarda sadece iki sayı yayımlanan Şiir Sanatı isimli dergiyle gerçekleştiren Karakoç, 1955'te memuriyetinin İstanbul'a naklinin akabinde bir süre Büyük Doğu Dergisi'nin edebiyat ve sanat sayfasını yönetti. İlk şiir kitabı Körfez, 1959'da yayımlanan Karakoç, 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelendirdiği dirilişi çıkarmaya başladı. 27 Mayıs ihtilalinin arefesinde çıkan dergi, Nisan ve Mayıs aylarında iki sayı çıkmış ve ihtilal yüzünden yayına devam edememiştir. 16 Aralık 1963'ten itibaren Yeni İstanbul Gazetesi'nde Farklar sütununda bir süre günlük yazılar yazan Karakoç, Mart 1966'da Diriliş'i yeniden çıkarmaya başlamışsa da Mart 1967'de kapatmak durumunda kalmıştır. Bu arada İslam'ın Dirilişi ve İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı kitaplarıyla İslam, Farklar, Diriliş Çevresinde isimli 3 eseri ise ilk olarak Yazılar adı altında tek kitap halinde basılmıştır. Temmuz 1967'de yeniden yayın hayatına dönen Büyük Doğu'da yazmaya başladı. Bu dönemdeki yazılarının kitaplaşmasıyla da Kıyamet Aşısı adlı kitabı ortaya çıkmış oldu. 4 Aralık 1967'den itibaren Baba Ali'de Sabah gazetesinde 10 ay süreyle sütun başlığı altında yazılar yazdı. Mağara ve Işık, Gül Muşlusu kitapları da aynı dönemde basıldı. 1969'un Ekim ayında başlayan süreçte 126 sayı yayımlanan Diriliş'in 1971'de yayın hayatına bir kez daha ara vermesiyle Karakoç, Milli Gazete'de Sur başlıklı köşesinde yazılar yazdı. 1974-76 arasında düzenli olarak 18 sayı çıkan Diriliş, ardından 78'e kadar gazete, Ekim 79-Eylül 1980 arasında aylık olarak 12 sayı yayımlandı. 7 Ocak 1983 ile 17 Haziran 83 tarihleri arasında günlük gazete, 25 Temmuz 1988'de haftalık olarak yayımlanmaya başlayan Diriliş'in bazı inkıtalarla devam eden ve toplam 7 dönem ve 396 sayı devam eden yayın hayatı 5 Şubat 92'deki sayısıyla sona erdi. Sezai Karakoç 26 Mart 1990'da Diriliş Partisi'ni kurmuş, ancak parti iki kez üst üste seçimlere katılmadığı için yasa gereği 19 Mart 97'de kapatılmıştır. Karakoç 23 Nisan 2007'de tekrar kurduğu Yüce Diriliş Partisi'nde genel başkanlık yaptı. 16 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da vefat etti. 17 Kasım 2021'de Şehzadebaşı Camii'nde öğle namazını müteakip defnedildi. Ece Ayhan, ikinci yeni, başlangıçtaki ilk anlatımıyla Sezai Karakoç'la Cemal Süreyya'dır. İfadesiyle, Karakoç'u ikinci yeninin kurucu isimlerinden birisi olarak vurgulasa da, Karakoç, benim ikinci yeniyle ilgim aynı dönemde şiir yazmam ve belki biçim bakımından bazı ortak yanların bulunmasından ibaretti şeklinde bu yakınlığa kısmen mesafe koyar ve bu duruma şöyle bir açıklama getirir. Başlangıçta sanat planında, görünüşte çok yakın bir noktadan çıktığım arkadaşlardan şiirim uzaklaşıyor. Ses ve biçim, motifler ve imajlarda başlangıçta çok yakın olduğumuz şair arkadaşlardan gittikçe o biçimi dolduran ve o sesi fırlatan varoluşu idrak farkı yüzünden ayrılıyorum. Kişilik farkından. Ya da baştan beri olan bu farklılık gittikçe daha çok beliriyor. Karakoç'un vurguladığı varoluşu idrak farkı meselesinin onun bir düşünce sistemi olarak inşa etmeye çalıştığı diriliş yaklaşımı bağlamında değerlendirmek gerekir. Karakoç'un düşünce ve sanat üretiminin düşünsel zemini ve varoluşu metafizik bir bağlamda algılayan bir yaklaşım olarak dirilişin iki temel boyutu söz konusudur. Bunlardan birincisi, dirilişin bugünü, tarihi, sosyolojik bir bakış açısıyla yeniden okuma ve yorumlama yöntemi olmasıdır. Bu yöntem, öncelikle modern uygarlığın ve insanın sorunlarıyla bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan düşünsel zeminin kritik edilmesini, sonra da uygarlığı şekillendiren kavramlar üzerinde yoğunlaşarak bu kavramların anlam, içerik ve sınırlarının belirlenmesi yönünde yeniden bir düşünsel üretimi hedefler. Diriliş akımının ikinci boyutuysa sistemin kendi estetik anlayışını kurması ve bu bağlamda eserler üretmesidir. Her yeni gelen ülkünün kendi terimlerini üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Karakoç'a göre her yenilik, özünde bir kültür değişmesidir. Bu nedenle yeni bir kültürün teşekkülünde yeni ve adeta büyülü bir dil ve üslubun önemini vurgulayan Karakoç, bütün fikir hareketlerinin ilkin bir edebiyat faaliyeti, bir yazar ve eser akıntısıyla başlamış olduğuna dikkat çeker. Ona göre kültürün çoğunlukla edebiyatla özdeşleştirilmesinin ardında da bu iki alanın etkileşim ve iletişimindeki sürekliliğin sonucu olarak birbirlerine kaynaklık etmeleri gerçeği yatar. Karakoç'un bu vurgusu onun şiiriyle düşünce sisteminin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna götürür. Nitekim Karakoç bunu meşhur cümlesinde dile getirir. Sanat tutumum genel dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir. Onun bir sesin, yeni bir sesin sırtına yüklemekten ibarettir. Benim şiirim, aşk, hürriyet, yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik espriyi, irrasyonele ve absürde bulanmış mutlağı zapt etmektir. Efendim bu ifadeler diriliş düşüncesi ve Sezai Karakoç şiirinin aynı hakikat algısının düşünsel zeminde ve estetik alanda vücuda gelme biçimlerinden ibaret olduğunu daima göz önünde bulundurmanın gereğine işarettir. Dolayısıyla onun şiiri, diriliş insanının kendine özgü algılama biçimiyle varoluşun tüm boyutlarının şiirle dile gelmesidir. Bu bağlamda Karakoç, şiirini eserlerinde çerçevesini çizdiği medeniyetin bir unsuru olarak inşa eder. Yani diriliş düşüncesinin temel karakteristikleriyle Karakoç şiirinin içeriği örtüşür. Dolayısıyla Sezai Karakoç şiirinin temel bağlamı diriliş düşüncesi olduğunu söylemek mümkündür. Şiirin temel görevini düşüncenin sanat planında inşa edilmesi olarak algılayan Karakoç'un bu yaklaşımının diriliş düşüncesinin kökleriyle yakın ilişkisi olduğu açıktır. Çünkü Karakoç düşüncesini şekillendiren temel kaynaklar onun şiirini de aynı şekilde besler. Karakoç, düşünsel anlamda ait olduğunu vurguladığı gelenekle sanat anlayışı bakımından da örtüşür. Üç büyük üstadım ifadesiyle vurguladığı İbn Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre için şiir, mahiyet ve işlev bakımından ne ifade ediyorsa Sezai Karakoç için de aynı şeylere tekabül eder. Tıpkı şair olarak anılmak için değil, şiirle hakikat arasında gördükleri bağ nedeniyle şiir yazmış olduklarını ifade eden bu üç önemli isim gibi Karakoç içinde şiir, nihai anlamda düşüncenin estetik planda kendini inşa etme faaliyetidir. Çocuk düşerse ölür. Çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların, anneler, anneler elleri balkonların demirinde. İçimde ve evlerde balkon, bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırlarınızı asarsanız hazır kefen, şezlongunuza uzanır ölü. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra da. Bana sormayın böyle nereye. Koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların. Şiiri, hakikatin doğa ve tarih içinde atan nabzı, çarpan yüreği olarak gören Karakoç, şiir ve hakikati insanoğlunun asla peşini bırakmaması gereken tanrı armağanı olarak niteler. Bu bağlamda edebiyatın muhtevasının hakikaten nasibini almış olması gerektiğini savunur. Çünkü insanlığın kaderine değişmez çizgiler katan belgelerin üstünlüklerini sadece edebi güçlerine bağlamak isabetli bir yaklaşım değildir. Bir eseri değerli kılan edebiyat gücüyle birlikte hakikat özü taşıması ve insanın kalbiyle yakından ilgili olmasıdır. Yakın döneme gelindiğinde ise Kara Koç'un düşünce ve fikir hayatının şekillenmesinde Mehmet Akif, Necip Fazıl çizgisinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Henüz ortaokuldayken Büyük Doğu ile tanışan Kara Koç'un üniversite yıllarında ve sonrasında Necip Fazıl'la yakınlıkları bilinir. Ayrıca Sezai Karakoç'un modern batı literatürünü takip eder. Diriliş dergisinde yayımladığı tercümeler bu konuda fikir verebilir. Diriliş dergisinde eserlerinin tercümelerine rastlanılan isimlerden bazıları şöyledir. Eliot, Sorokin, Paul Hazard, Virginia Woolf, Saint-Jean Peirce. Şiirin iki temel görevi olduğuna vurgu yapan Sezai Karakoç'a göre şiir, ruh ve zihin terbiyesinde fonksiyonel bir görev icra edebilir. Çünkü gerçek bir sanat eserinin insanı değiştireceğini, çarpıp büyüleyeceğini, metamorfoza uğratacağını öne süren Karakoç'a göre, büyük bir şiiri okumadan önceki insanla okuduktan sonraki insan arasında bir fark vardır. Bu nedenle Karakoç, diriliş düşüncesinin temel kavram ve argümanlarını şiirinde de öne çıkarır. Dolayısıyla onun şiirinde, düşünce yazılarında inşa etmek istediği diriliş insanının temel niteliklerini aynı şekilde buluruz. Şiirin ikinci görevi ise, Promete sanatı denilen moral ödevi yerine getirmesi, yani kötülüklere baş kaldırma işlevi görmesidir. Tarihi sosyolojik bir bakış açısıyla medeniyet unsurlarını bütünsel olarak irdeleyen Karakoç, şiirinde eleştirel bir bakış açısını daima korur. Batı medeniyetinin ve modernizmin açmazlarını sorgulama, teknik, yabancılaşma ve nihilizm gibi problemlere dikkat çekme gibi düşünce eserlerinde işlediği konulara şiirinde de aynı şekilde yer vererek eleştiri ve protestosunu şiirine yükler. Sezai Karakoç şiirinde estetik aşama ve hakikat aşaması birbirini olumlayan ve besleyen iki akıntı olarak yan yana devam eder. Bu iki katmanın temel karakteristiği, algının daima bir metafizik boyuta gönderme yapmasıdır. Şiirdeki poetik ben, daha ilk ürünlerinde ben öteliyim vurgusunu öne çıkarır. Karakoç'un sıklıkla dile getirdiği bu yaklaşım, Yağmur Duası'nda "Bana ne geldiyse geldi yukarıdan" dizesinde benzer şekilde vurgulanır. Nitekim ilerleyen sağanak sürecinde de şairin sesinin öteye ait bir tonu korumaya dikkat ettiğini söylemek mümkündür. Bu hassasiyet en veciz ifadesini "Kalbimde Allah'ın elleri durur" dizesinde bulur. Karakoç şiirine dingin üslup ve tamamlanmış huzur olarak yansıyan durum, nihayetinde şairin çileli bir yolculuk sonunda temellük ettiği bir makamdır. Tasavvuftaki seyr-i sülük sürecine ilişkin çağrışımlara da elverişli görünen bu yaklaşıma göre, insan yeryüzünde bir hakikat yolcusudur, aradığı ve bulmayı umut ettiği mutlağa ya da tasavvufi deyişle ilahi sevgiliye ancak belli bir süreci tecrübe ettikten sonra ulaşabilir. Bu yolculuğun hareket noktasına ve istikametine ilişkin olarak şairin bir teslimiyet huzuru içinde olduğunu pek çok dizede hissetmek mümkündür. Şairi nihai anlamda huzurlu kılan bu yolculuk sancılı bir tecrübedir. Şiirdeki teslimiyet ve huzur, sorgu, arayış, zihinsel uyanış ve kalbi doyum olarak gerçekleşen bir sürecin neticesidir. Bundan sonradır ki şairin bir mıknatıs ilişkisi, sanki sonsuzluğa ve aşka dönen bir ibreydi o. Dizelerinde belirttiği gibi, sonsuzluğa ve aşka ayarlı bir ibre olmayı kendisine görev kıldığını söyleyebiliriz. Şiirini düşünce dünyasının estetik platformu olarak gören ve sanat tutumu genel dünya görüşü çerçevesinde şekillenen bir şair olarak Karakoç, düşünce sistemindeki temel kavramlara şiirinde de öncelikli olarak yer vermiştir. Sezai Karakoç şiirindeki üç tema, teslimiyet duygusu, insanı aşkın bir bilinçle zenginleştirme ve ölümü hayata ve sonrasına dair bir dikkat ögesi olarak yerleştirme anlayışının şiiri şekillendiren düşünsel zeminde metafizik kavramının öncelenmesi yaklaşımının sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Sezai Karakoç, insanın asli bütünlüğünü göz önünde bulundurarak bugünün insanını muhatap alan bir düşünce sistemi inşa etmektedir. Bu anlayış, insanı sadece bu dünyayla sınırlandırmayıp sonsuzluk duygusuyla genişleten, aşkın alanın bilgisiyle donanımlı, ölümü şahsına ve tüm üretimine nakşedebilen bir bilinç haline sahip ve yetkin bir varlık kılmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Sezai Karakoç'un şiirlerinin içeriğini bu yaklaşım çerçevesinde geliştiğini söylemek mümkündür. Şiirde biçimin özden ayrı değerlendirilemeyeceğini savunan Karakoç'a göre, biçim hem cehenneme, yani bir yandan şairin benine, bir yandan da mutluğa pencere açarak ikisi arasındaki akımı sağlayan bir araf gibidir. Turan Karataş onun şiirlerinde sanki kendiliğinden oluşan bir biçim olduğunu belirtir. Onda mısra kaygısı yoktur ama mısra vardır. İçeriğin denetimli oluşu gibi biçim de denetim altındadır. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamış olmakla birlikte şiirlerinde alttan alta bir aruz ahengi hissedilir. İlk şiirlerindeki hece ölçüsü deneyiminin sonraki yıllarda yazdığı şiirlerinde başarılı dize kurmasında, rahat söyleyişinde bu tecrübenin rolü olduğu düşünülebilir. Karakoç'un kendi veznini, kafiyesini, nazım ve mazmunlarını arar ve bulurken, geleneksel yaratımları kendisine örnek edinmiş olduğu, özellikle son şiir kitabı Alın Yazısı Saati hariç tutulursa, beyit esasından istifade ettiği söylenilebilir. Kafiyeyi pek çok şiirinde önceleyen Karakoç, aliterasyonu ve asonansı da ses unsuru olarak tercih ettiği tekniklerindendir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sezai Karakoç'un biraz da anılarından, hatıralarından bahsetmek lazım. Bu vesileyle bir de bilgi vermek isterim. Geçtiğimiz ay Sezai Karakoç merhuma hocamıza ait Hatıralar kitabı yayımlandı. Hatıralar 1 ve 2 olarak, Hatıralar 1, Hatıralar 2 olarak 2 cilt halinde kitap şu anda satışta. Ondan da istifade edebilirsiniz. Ben sizlere Sezai Karakoç'un bazı hatıralarından, dikkate şayan bazı anılarından bahsedeceğim. Efendim, 12 Eylül'den sonra biri Sezai Karakoç'un Yitik Cennet kitabında hem de sayfa numarası vererek insanları kesmeyi öğütlediğini, anarşi ve terörün kaynaklarından biri olduğunu yazarak bir nevi Sezai Bey'i ihbar etmiş. Oysa bahsedilen kitap ve kitabın o sayfasında Kur'an'da ve Tevrat'ta geçen nice yazarın temas ettiği Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etme olayından bir bahis vardır. Sezai Bey de onun sembolik anlamına değinmiştir. Teröre, anarşiye dergilerinde hep karşı olmuştur. Tasavvufi bir yazıyı insanı öldürmeye teşvik etmek diye almak, yazılanı tam tersinden göstermenin bir çabasıydı. Anlayanların gülümseyip geçtiği bir boş gayretti. Efendim, Sezai Karakoç'un kendi ağzından, Femi Muhsen'inden Fethi Gemuhluoğlu ile bir anısı var. Fethi Gemuhluoğlu beni ziyarete gelmişti. Ben de kendisine Petrol Vakfı Sekreterliğinde iadeyi ziyarete gitmiştim. Hatta bazı fakir öğrenciler için burs ricasında da bulunmuştum. Beni kırmamış, bu öğrencilere burs vermişti. Bir günde büyük postanenin önünde karşılaşmıştık. O, eskiden olduğu gibi beni sitayişle övmüş, dirilişte sen yanındakilere iyi muamele edersin, onları Necip Fazıl gibi ezmezsin demişti. Daha önce de yazdığım gibi, genellikle birçok karşılaşmamda Necip Fazıl'ın aleyhine konuşmuştu. O zaman olduğu gibi bu sefer de itiraz ettim, öylece ayrıldık. Efendim, Sezai Bey'in, merhumun bir misyonerle tartışması var. biraz gurur verici, biraz da mütebessim bir hikayedir. Anlatmakta fayda var. Sezai Bey'in kendi dilinden dinleyeceğiz yine. Seni anladım, sen bir misyonersin. Çocukluktan itibaren en az 20-25 yıl bu görev için yetiştirildin. Yüksek tahsilin vardır. Teolojiden başka tarih, psikoloji, sosyoloji, antropoloji de okudun. Yabancı diller öğrendin, görevin bu. Konuyu hakikat için değil, propaganda için konuşursun. Kulağını verip dinlemezsin, şartlandırılmışsın. Sadece bildiklerini tekrarlamak, telkin etmek istersin. Biz seninle konuşamayız. Ne zaman bizim de sizin burada açtığınız kitap evi gibi Londra'da, New York'ta, Paris'te, Roma'da Kur'an-ı Kerim'i tanıtan ve öğreten kitap evlerimiz olur, o zaman sizinle eşit olarak tartışabiliriz. Siz bugün İslam ülkelerine kültür istilacıları gibi girmişsiniz. Gücümüz olsa çıkarırız. Sizinle diyalogumuz bunun için söz konusu olamaz. Ancak dediğim şart gerçekleşirse, ilmi tartışmalar olmak üzere karşılıklı münazaralar düzenlenebilir. Efendim Cemal Süreyya da Sezai Karakoç hocamızla alakalı 99 Portre 99100 isimli kitabında bulgucu adam, belki de ülkemizde tek bulgucu. Daha çok yetenekli bir Mehmet Akif'in tinsel görüntüsüyle Necip Fazıl'ınkini iç içe geçirin, yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafı elde edebilirsiniz şeklinde tanımlamıştır. Kıymetli dinleyenlerim, Sezai Karakoç üstadımızı, hocamızı böylesine yad etmişken, geçen sene 16 Kasım tarihinde rahmeti rahmana uğurladık kendisini, zat-ı alilerini. Zat-ı alilerin ardından 18 Kasım tarihinde toprağa sırladıktan sonra yazdığım bir Sezai Karakoç'un ardından yazısı var. Onu da sizinle paylaşıp zikredip bu şekilde programı bitirmek istiyorum. Ruh hürdür, vücut esir. Ruh baldır, beden zehir. Ruh hürdür Tanrı aşkıyla. Onca güzel köşesinden birinde Leyla köşesinde geçiyor bu mısralar. Sezai Bey'in vefatından Karadavut Camii'ne sırtımı dayamış kahvemi yudumlarken haberdar oldum. O an yanıma şair dostları oturdu sanki. Biri ölüm mutlak ve ölüm muhakkak diyerek teskin ederken beni, bir diğeri nazlı bir sitemle her ölüm erken ölümdür dedi. O olsa nihayet son buldu dünya sürgünüm benim derdi. O kahve kadar boğazıma düğümlenen başka bir şey olmamıştı. Her şeyin göz önünde bağırış çağırış, aşikar, neredeyse çırılçıplak yaşandığı bir çağın son münzevisiydi Sezai Bey. İdeallerin, kavramların, mekanların, ilişkilerin, davaların ağırlığının azaldığı, anlamlarının eksiltildiği, şuurların iyidiş edildiği, dünyanın içinde olmadı hiç. İçini davasıyla doldurduğu bir dünyanın içinde yalın, yalnız ama sonuna kadar vakur yaşadı. Pandeminin, mesafenin, anlamsızlığın olmadığı bir yılın kurban bayramıydı. Sezai Bey'le bayramlaşmaya gittik. Uzun bir sohbetten sonra naçizane Sezai Bey için hazırladığım ak güllerin olduğu ebrulu bir eser hediye ettim, elini öptüm, bayramlaştım. Gözlerimden öptü ve sanatınızda daim olmanız niyazıyla evladım dedi. Ondan sonraki görüşmemiz dün Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda oldu. Merhum sıfatının Sezai Bey'in ismiyle anılması herhalde hiçbirimizin içine sinmez, sinmeyecek. O daha gençlik yıllarından itibaren ölüm fikrini geride bırakmış, neredeyse ömrünün her anını ulvi bir muştunun izini sürerek geçirmiş ve dirilişi bir şuur olarak, bir idrak olarak, bir hayat olarak sessizce yaşaya gelmişti. Yazdıklarım içimin anlatacaklarını söylemeye aciz kalıyor, farkındayım. Doğru söylemek gerekirse, hissettiklerimi ifadeye dönüştürmek konusunda hiç olmadığım kadar tereddütlü haldeyim. Yazmak, kelimelerle ifade etmek, paylaşmak, yayınlamak. böyle şeylerin içi o kadar boşaldı, o kadar anlamsızlaştı ki Sezai Bey'i bundan müstesna kılmak istiyor içim. Söylendikçe ister istemez içi çiğleşecek olan kelimelere yenilerini eklemeye gitmiyor elim. Seni senin mısralarınla uğurluyorum Sezai Hocam, dünya sürgünümüzden. Çünkü sen kendinden bir şeyler kattın, güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın, ölüm ne demektir anladım. Yer değiştiren ben değildim, farklılaşan sendin. Sendin bana gelen aynalarla, sendin bana gelen sendin. Artık ölebilirdim, bütün İstanbul şahidim. Bu dünyada yitik cennetini aradı hep Sezai Bey. İnşallah gittiği diyarda Allah onu aradığına kavuştursun. Kabri pür nur, mekanı cennet, makamı âli olsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdaydık. Ben İbrahim Selman. Bu hafta Kendi Gök Kubbemiz'de merhum büyüğümüz, üstadımız Sezai Karakoç'u vefatının yıl dönümünde, yıl dönümü haftasında yad etmeye gayret gösterdik. Efendim bu programın inci dakikalarıyla, küçük naatiyle, diriliş davasıyla Sezai Karakoç için bir cennet vesilesi ve şefaat vesilesi olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Yine bu programın Sezai Baba'ya bir Fatiha ve dua vesilesi olmasını temenni ediyoruz. Umuyorum ruhu Allah'ın sükunet ülkesinde dinlenecek artık. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla sizleri yerlerin ve göklerin yaratıcısına emanet ediyorum. Zira o emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkandır. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.